Sayfa 378. 31. bölüm. Başıbozukların sonu. Moskova görüşmeleri sürüp giderken Mustafa Kemal'le arkadaşları da yurt içinde bunlarla ilgili düşünce akımlarına bir düzen vermeye çalışıyorlardı. Gençliğinden beri Batı düşüncesiyle yoğrulmuş olan Mustafa Kemal Bolşevik değildi. Komünizme kesin olarak karşıydı. Türkiye heyeti Ruslarla görüştüğü sırada o, "Bizim Bolşevik olmamız söz konusu değildir," diyordu. "Biz millet olarak kendi ilkelerimize ve geleneklerimize bağlıyızdır. Sovyetler bize yardım edebilecek durumda ve düşmanlarımızın düşmanıdırlar. Lakin bizim kendi amaçlarımızı bir yana itip de Sovyet peyki olmamız gibi bir şeye asla düşünülemez." Ne var ki şu anda politika nedenleri yüzünden Sovyetlerle dostluk kurmak gerekiyordu. Mustafa Kemal, ayıyla hem iyi geçinmek hem de yutulmamak için fazla sarmaş dolaş olmamak zorundaydı. Bu da kendisini değil yalnız Moskova'da, yurt içinde de bir takım güç sorunlarla karşı karşıya getirmişti. Burada milliyetçiler arasında birbiriyle çarpışan akımları ustalıkla yönetmesi, Rusya'yı tutanları bir yandan harekete getirirken, öte yandan da fazla ileri gitmemelerini sağlamak için tedbirler alması gerekiyordu. Jön Türkler devriminden bu yana, Türkiye'nin izleyeceği yön konusunda iki düşünce akımı belirmiş ve şimdi de daha kesinlikle ortaya çıkmıştı. Batı ülküsünü tutanlar sağda, Doğu ülküsünü tutanlar solda yer alıyordu. Dipnot: O zaman Garp mefkûresi, Şark mefkûresi terimleri kullanılırdı. Çevirenin notu. Batı ülküsü 19. yüzyıldan beri Türk liberallerinin tasarlamış oldukları gibi Batı'nın sosyal ve ekonomik yapısına uygun bir hükümet şeklini öngörüyordu. Ancak bu sırada Ankara'da millet Avrupa'ya düşman kesilmişken bu düşünceleri savunmak için yürek isterdi. Onun için batıcılarda ister istemez doğucularla bir çizgiye girmişlerdi. Lakin ne gelenek ne de duygu bakımından bağdaşmadıkları Sovyet yönetiminin karşısındaydılar. Doğu ülküsünü nitelemek biraz daha zordu. Bu, Batı uygarlığının ömrünü tamamlamamış olduğu ve yeni bir sistem bulunması gerektiği gibi belirsiz ve karışık bir duygudan ileri gelmişti. Önce insanlık için eylemden çok düşünceye dayanan bir çözüm yolu bulmak peşinde koşan idealist İttihatçılar arasında doğmuş, Rus ihtilalinin çıkması üzerine birdenbire kuvvet kazanmıştı. Bunların başında Maliye Vekili Hakkı Behiç Bey bulunuyordu. Meclisin ufak değişikliklerle onayladığı hükümet planı da aslında Marksist felsefeyi benimsemiş olan Hakkı Behiç'in eseriydi. Şimdi ne olduğu pek anlaşılamamakla beraber, komünizm üzerinde açıkça konuşmalar yapan mecliste de Doğu ülküsüne bağlı olanlar vardı. Gariptir ki bazı din adamları da bu düşünceleri hoş karşılıyor ve Halide Edip'in dediği gibi, bunlar da Şark mefkûresini eski İslam demokrasisi halinde diriltmek istiyorlardı. Yine gariptir ki çete başları arasında da güçlü bir komünizm akımı baş göstermişti. Bunlar komünizmi en çok cahil çeteciler üzerindeki durumlarını sağlamlaştırmak için istiyorlardı. Bu yüzden de Yeşil Ordu adındaki örgütten gittikçe daha fazla yararlanmak yolunu tutmuşlardı. Yeşil Ordu, isyanlar sırasında Mustafa Kemal'in de onaylaması üzerine kurulan gizli bir örgüttü. Genel sekreteri de Hakkı Behiç Bey'di. Bu, ordu içindeki çözülmeler karşısında ulusal kuvvetlere yeni bir ruh aşılamak amacıyla kurulmuş olan ve milliyetçi ülkülerle beslenen düzenli bir askeri kuvvetti. Dipnot: Yeşil Ordu, Rusya'da ihtilal öncesinde Müslüman vilayetlerindeki komünist asilerin kurduğu örgütün adıydı. Türkler de onlardan almışlardı. Mustafa Kemal bunu durumun gerektirdiği acele bir tedbir olarak kabul etmişti. Lakin Yeşil Ordu biraz sonra iki zararlı akımın kaynağı haline aldı. Bir yandan milli hareketin er geç dayanması gereken düzenli ordu zararına çeteler kurmaya başladı. Öte yandan da isteyerek ya da istemeyerek komünistlerin ve özellikle Çerkez Ethem'in elinde bir araç haline geldi. Kazandığı birkaç başarıyla koltukları kabaran Ethem, Mustafa Kemal'e açıktan açığa kafa tutacak kadar küstahlaşmıştı. Yeşil Ordu kendini Kızıl Ordu'nun Türkiye'deki karşılığı olarak görmeye ve Yeni Dünya adındaki bozguncu bir gazeteyle etkisini yaymaya başlıyordu. Önceleri Moskova ve Bakü'de çıkan bu gazete, şimdi yayınlarını Eskişehir'de sürdürmekteydi. Rus ajanları da Türk köylüsünün hoşnutsuzluğunu sömürerek, başıbozuk askerlere komünist doktrini aşılamak için Yeşil Ordu saflarında uygun bir ortam bulmuşlardı. Yunan istilası sırasında Yeşil Ordu'nun Mustafa Kemal'i arkadan vurabileceğini gösteren birçok belirtiler ortaya çıkmıştı. Bir an geldi ki Mustafa Kemal kendi güvendiği adamları bile bu örgütün saflarına sokamaz oldu. Yeşil Ordu'ya kendi onayı olmadan atamalar yapılıyor, teşkilatın çalışmaları denetiminin dışına çıkıyordu. Yaverlerinden birinin kendisine haber bile verilmeden orduya alındığını öğrenince artık Yeşil Ordu'yu dağıtmak zamanının geldiğine karar verdi. Yeşil Ordu liderleriyle komutanlarını Ankara'ya çağırdı. Orada gece geç saatlere kadar süren bir toplantı sonunda istediğini elde etmeyi başardı. Mustafa Kemal dileklerini başkalarına kabul ettirirken onlara da kendi istediklerini elde etmiş oldukları hissini verirdi. Bu toplantı da onun bu ustalığının tipik bir örneğidir. Sonunda alınan kararlar bir liste halinde yazılmış ve imzalanmıştı. Herkes dağıldıktan sonra Mustafa Kemal yanındaki arkadaşı Tevfik Rüştü'ye döndü ve "Şu saksının içine bak," dedi. Tevfik Rüştü Bey elini soktu ve bir kağıt çıkardı. "Oku," dedi Mustafa Kemal. Tevfik Rüştü okudu. Kağıtta yazılanlar, konferansa katılanların kendi düşünceleri gibi kabul etmiş oldukları kararların aynıydı. Mustafa Kemal bunu sabahleyin Kurmay Başkanı ile beraber hazırlamıştı. Sonuç olarak Yeşil Ordu dağıtılıyor, bu işe karışmış olan ve aralarında mebuslar da bulunan bazı kimseler cezalandırılmak üzere istiklal mahkemelerine veriliyordu. Yeşil Ordu'ya oldukça bel bağlamış olan Ruslar, bu başarısızlıklarını proletarya liderliği yokluğuna yüklediler. Bu olaydan ve komünist yeraltı çalışmalarının gittikçe genişlemesinden kuşkulanan Mustafa Kemal, Yeşil Ordu'nun yerini almak üzere kendisi bir komünist partisi kurmaya karar verdi. Bu kurnazca davranışla komünistleri bir düzene sokup kendi denetimi altına almayı umuyordu. Yeni Dünya İdarehanesi Eskişehir'den Ankara'ya getirildi. Burada daha etkili bir şekilde denetlenebilecekti. Bir yandan da Sovyet ajanları arasında fazla tehlikeli olanların ayıklanması yoluna gidildi. Mustafa Kemal Hakkı Behiç Bey'i partisinin başına getirdi. Hakkı Behiç derhal belli başlı milliyetçi liderlere "Sevgili yoldaş" diye başlayan bir genelge gönderdi. Bunda partinin 3. Enternasyonal'in ilkelerine dayandığını ve doğrudan doğruya ona bağlı olduğunu açıklıyordu. Dahiliye vekaleti de gerekli müsaadeyi vermişti. Parti programı Komünist Partisi'nin önümüzdeki genel kongresine sunulacaktı. Gizli Yeşil Ordu Teşkilatı da fırkaya katılmış olduğuna göre artık Bolşevizm, Komünizm, düşünce ve temelleri üzerinde hiçbir cemiyetin, heyetin faaliyette bulunması doğru değildi. Dipnot, Hakkı Behiç'in 20.10.1920 tarihli genelgesi, çevirenin notu. Öteki ordu komutanlarına olduğu gibi Ali Fuat Paşa'ya da bir mektup gönderen Hakkı Behiç, "Askerlik İşleri Şubesi siz yoldaşımızı da üyeleri arasında görmekle övünmekte ve orduyla ilgili bütün işlerde değerli görüşlerinize ve inkılapçı ruhunuza dayanmaktadır," diyordu. Ali Fuat Paşa, milli amacı sarsmaktan başka bir işe yaramayacağına inandığı bu hareket karşısında şaşırıp kalmış, ancak Hakkı Behiç'in genelgesinin arkasından Mustafa Kemal'den açıklayıcı bir telgraf alıp da işin aslını anlayınca içi rahat etmişti. Mustafa Kemal komünist fırkasını ortadaki bunalımı geçiştirmek için bir çözüm olarak kurmak istemişti. Milli hareket başarıya ulaşırsa kolayca dağıtılabilirdi. Yok başarılamaz da Yunanlıların ya da başkalarının baskısı karşısında merkezini Sivas'a ya da daha doğuya çekmek zorunda kalırsa Anadolu'nun Rusların nüfuzu altına gireceği belli bir şeydi. O zaman Komünist Partisi milli bir kuruluş olarak Rusların karşısında Türkiye'nin bağımsızlığını korumak ve bir hükümet kurmak için araç gibi kullanılabilirdi. Bu arada partinin desteğini sağlayan Mustafa Kemal, Türkiye'deki Sovyet ajanlarının en tehlikelisi olan Türk sosyalisti Mustafa Supi'yi tasfiye edecek kadar kendini kuvvetli hissediyordu. Mustafa Supi ile 16 arkadaşı yakalandı. Trabzon'da bir takaya bindirilip denize salıverildi. Çiçer'in Mustafa Supi'nin nerelerde olduğunu sorunca da kendisine nezaketle arkadaşlarıyla beraber Karadeniz'de bir kazaya uğramış olabileceği bildirildi. 1920 sonbaharında Ruslar Ankara'ya kalabalık bir elçilik heyeti gönderdiler. Buna karşılık Mustafa Kemal'in de Moskova'ya daimi bir elçi göndermesi gerekiyordu. Kendi yakınları arasında çıkmış olan bir anlaşmazlığı çözmek için bu fırsattan yararlandı. Anlaşmazlık Ali Fuat Paşa'nın çevresinde dönüyordu. Temeli de Yeşil Ordu olayıyla ortaya çıkan düzenli ordu ile başıbozuk kuvvetler arasındaki ayrılığa dayanıyordu. Yunan saldırısı düşmana ancak kendisininkiyle boy ölçüşebilecek düzenli bir ordu ile karşı konulabileceğini göstermişti. Ancak bu ordu kuruluncaya kadar başıbozukların dağıtılması elde olmadığı için bunlar da gittikçe daha güçlü bir duruma geliyorlardı. Mustafa Kemal Ali Fuat Paşa'nın bu başıbozukları tuttuğundan şüpheleniyordu. Ali Fuat, Çerkez Ethem'in baskısıyla Yunanlıların büyük taarruzundan önce Genelkurmay'ın uygun görmediği bir saldırıya kalkmış ve başarısızlığa uğrayarak kötü bir not almıştı. Arkasından Ankara'dan birlikleri için takviye ve donatım istemişti. Mustafa Kemal vekiller heyeti toplantısında bu isteği eleştirmiş ve bunların yerine getirilmesini kabul etmekle beraber oldukça aşırı olduğunu da zapta geçirtmişti. Bu olay kendisine güçlük çıkarıldığından yakınan Ali Fuat Paşa ile Ankara hükümeti arasında gittikçe büyüyen gerginliğin bir belirtisiydi. Ali Fuat'la Ankara hükümeti arasındaki anlaşmazlık, prensiplerle olduğu kadar kişilerle de ilgiliydi. Ali Fuat Paşa, Mustafa Kemal'in baştan beri kendisiyle beraber bulunanlara ölçüyle, sonradan gelen İsmet Bey'i daha el üstünde tutmasını çekemiyordu. İsmet de Ali Fuat'ı çekemezdi. Bu iki insan dış görünüşlerinde olduğu kadar, yaratılış bakımından da birbirlerinden ayrıydılar. Şimdi de iktidar için çekişiyorlardı. Mustafa Kemal alttan alta Ali Fuat Paşa'nın yetersizliğini ileri sürmeye başlamıştı. Bir yandan elinin altındaki İsmet'i, savaşın yakında başlayacak olan düzenli dönemi için vazgeçilmez bir eleman olarak görüyor, öte yandan gözü yükseklerde olan bir çete başına karşı fazla yakınlık gösteren Ali Fuat Paşa'nın, böylece elinde bulundurduğu düzensiz kuvvetlerle başına buyruk kesilmesini, ordu hiyerarşisinde aşırı bir kuvvet kazanmasını önlemek istiyordu. Bu yüzden onu görevinden uzaklaştırmak gerekiyordu. Ruslarla olan durum ona aradığı bahaneyi sağlamıştı. Ali Fuat Paşa Ankara'ya çağrıldı. İstasyona gelince her zamankinden daha önemli bir törenle karşılandığını gördü ve ortalıkta bir şeyler döndüğünü anladı. Mustafa Kemal çepeçevre duran vekiller heyetiyle şeref kıtası arasından ayrılarak kendisini selamlamak ve baş başa konuşmak için yeniden kompartmanına sokmuştu. Moskova'ya bir elçilik heyeti gönderilecekti. Bunun başına yüksek değerde birisini koymak gerekiyordu. Mustafa Kemal eski arkadaşından Sovyetler Birliği elçiliğini kabul etmesini çok rica ediyordu. Ali Fuat Paşa askerlik hayatının söz konusu olduğunu anlayarak biraz zaman kazanmayı denedi. Ama Mustafa Kemal kararını hemen vermesini istiyordu. Ali Fuat Paşa gelip kendisini görmeye söz verdi. Cevabı da olumlu olacaktı. Mustafa Kemal'in yüzü gülmüştü. Hararetle el sıkışarak ayrıldılar. Ali Fuat Paşa kompartımanında oturmuş bu değişikliğin nedenlerini kestirmeye çalışıyordu. Cephedeyken kulağına Ankara'da başka türlü bir hava estiğine dair tedirgin edici söylentiler gelmişti. Bunlara bakılırsa Mustafa Kemal'in kişisel yönetim yolunu tuttuğu anlaşılıyordu. Çevresine, başta İsmet olmak üzere, kendi görüşüne uyan insanları toplamıştı. Birbirine bağlı beş silah arkadaşının karşılıklı güven havası içinde milli mücadeleye giriştikleri günler çok geride kalmıştı. Rauf Bey sürgündeydi, Kazım Karabekir, Refet, Ali Fuat kıtada bulunuyorlardı. Mustafa Kemal Ankara'yı her istediğini yapan bir meclise dayanarak İsmet ve Fevzi Paşa gibi yardımcılarla idare ediyordu. Ali Fuat'la bir yakınlığı kalmamıştı artık. Ama onun Mustafa Kemal'le bir kavgaya girişmesi milli hareketi ikiye bölebilirdi. Böylece Moskova elçiliğini kabul etmekten başka yapılacak bir şey yoktu. Bundan bir süre sonra Ali Fuat Paşa yanında kalabalık bir elçilik kadrosuyla birlikte Moskova'ya doğru yola çıktı. Ali Fuat Paşa uzaklaştırıldıktan sonra sıra Asi Çeteci Ethem'e geldi. Çerkez Ethem, Kütahya dolaylarındaki dağlarda neredeyse küçük bir bağımsız derebeylik kurmuştu. Halktan kendi adına vergi topluyor, kendi başına keyfi bir adalet sistemi uyguluyor, adamlarına düzenli ordudaki erlerden 3 kat daha fazla para veriyor, askerleri ordudan kaçmaya kışkırtıyordu. İsmet Bey bir gün meclis bahçesinde otururken Ethem'in askerlerinden bir müfrezenin geçişini görmüş ve onlara bakarak içinden acı acı, "Bindikleri atlar benim, ellerindeki silahlar benim, askerlerin kendisi benim ama komutanları bende değil" diye düşünmüştü. Mustafa Kemal ile İsmet, Çerkez Ethem çetesini, bütün öteki başıbozuk kuvvetlerle beraber düzenli ordu örgütleri içine sokmaya karar verdiler. Bu karar Mustafa Kemal ile Ethem ve iki kardeşi, ki bunlardan biri de mebustu, arasında bir kuvvet denemesine yol açtı. İsmet Bey, Ethem'in askerlerinin bir tümen haline getirilerek denetleme ve disiplin kurallarına bağlanacağını açıklamıştı. Ethem'in kardeşi Tevfik, "Bu serserilerin başına ne zabit koyabilirsiniz ne mutemet" diye itiraz etti. "Böyle şeyleri kabul etmezler, subay görünce Azrail görmüş gibi çileden çıkarlar." Başıbozuklar da Ankara'da söylenmeye başlamışlardı. "Mustafa Kemal Paşa bize düğmeli ilikli kaput giydirecekmiş, istemeyiz. Ethem'in üniformasını sırtımızdan çıkarmayız." Tevfik de bir yandan Ethem'in Eskişehir yönünde İsmet'in ordusuna karşı saldırıya geçeceği söylentisini yaymaktaydı. Ankara'da Ethem'in mebus olan kardeşi Reşit ve meclisteki arkadaşlarıyla birlikte hükümet aleyhine bir ayaklanmaya girişeceği anlaşılmıştı. Mustafa Kemal buna karşı koyacak durumdaydı. Fiziki yapılarının dışında birbirlerine çok benzeyen bu iki rakip, insan zekasıyla bilenmiş bir hayvan kurnazlığıyla, açık renk gözlerinin delici bakışlarıyla birbirlerini kolluyor, tartıyorlardı. Bir gün Mustafa Kemal hasta yatağında yatarken Çerkez Ethem teklifsizce odaya daldı. Mustafa Kemal elini sakin sakin yastığının altına soktu. Ethem'e de belli ederek tabancasını kavradı. Ethem'in de eli, üzerinde öldürdüğü her adam için bir çeteli açılmış olan kakmalı tabancasındaydı. Tepeden tırnağa silahlı adamları da merdivenlerde sahanlığı doldurmuşlardı. Mustafa Kemal'in yaverlerinden biri koşarak dışarıdaki birliklerden birinin komutanı İsmail Hakkı Bey'e binayı kuşatmasını ve gerekirse Ethem'in askerlerine ateş açmasını söyledi. Ethem, İsmet Bey'in görevinden alınmasını istiyordu. Mustafa Kemal bu isteği sakin bir şekilde reddetti. Ethem pencereden dışarıda doldurulup kapatılan tüfeklerin sesini duymuştu. Muhafızlardan biri Çerkezce seslendi. Durum tehlikeli, vazgeçelim bu işten. Biraz sonra sadece hatır sormak için uğramış olduğunu söyleyerek çekilip gitti. Arkadan yaverlerinin olayı tartışmalarını dinleyen Mustafa Kemal içinden acı acı güldü. Ethem'le aralarında bir kurşunluk mesafe kalmıştı. Kendisinin de özel muhafızları olması gerektiğini anlayarak hemen İsmail Hakkı Bey'i çağırttı ve bir muhafız birliği kurmasını söyledi. Muhafızlar Giresun'dan, Karadeniz dağlarının savaşçı lazlarından seçildi. Baştan aşağı siyah elbiseleri, siyah külahlarıyla yırtıcı bir hayvana benzeyen bu lazlar, reisin muhafızları olarak meclis binası önünde nöbet tutmaya, o nereye giderse beraber gitmeye başladılar. Biraz sonra Ankara'nın özelliklerinden biri haline gelmişlerdi. Ethem'in gücünü gözden uzak tutmayan Mustafa Kemal, adamlarını bir düzene sokmak için sabırla son bir çaba gösterdi. Çerkez'e, İsmet'le aralarındaki anlaşmazlığı yatıştırmak için beraberce Eskişehir'e gitmeyi teklif etti. Ne var ki tren istasyona geldiği zaman Ethem ortalıktan yok olmuştu. Mustafa Kemal Ankara'ya döndü. Ethem'in kardeşi Reşit'i bir vekiller heyeti toplantısına çağırdı. Memleketi savunabilmek için disiplinli bir ordunun gerekli olduğunu bir kere daha anlattı. Reşit, bir silah sesi duyar duymaz tavşan gibi kaçan düzenli ordu askerlerine atıp tuttuktan sonra, "Bu vatan dediğimiz de ne oluyormuş?" dedi. "Ben istediğim yerde rahat rahat yaşarım. Canım isterse Venizelos'la bile." Mustafa Kemal, Reşit'in bu budalaca görüşüyle nezaketle alay etti. Arkadan Ethem'in sağduyusuna son defa başvurarak Kütahya'ya bir meclis heyeti yolladı. Ethem bu heyet üyelerini hemen hemen tutuklayarak rehine gibi kullanmak istedi. Ama onlar bu zoraki konukluktan kurtularak Ankara'ya döndüler. Ethem bunun arkasından meclise bir telgraf göndererek onun meşruluğunu tartışma konusu yapmak istedi. Memleketin savaşa devam edemeyecek kadar yorgun ve bitkin olduğunu ileri sürüyor, düşmanla barış görüşmelerine girişilmesinde ısrar ediyordu. Telgrafına Umum Kuvayi Milliye Kumandanı diye imza atmıştı. İstanbul'un kendisini destekleyeceğini umarak bir örneğini de sadrazama göndermiş, buna eklediği açıklayıcı bir mesajda da meclis kuvvetlerine karşı taarruza geçmek niyetinde olduğunu ve bu konuda Yunanlılarla da anlaşmış bulunduğunu bildirmişti. Mebuslar büyük bir öfke içinde gizli bir toplantı yaptılar. Daha sonraki açık oturumda Mustafa Kemal, Ethem'le kardeşlerinin hem Yunanlılar hem Ruslarla giriştikleri entrikaları açıkladı. Onlardan söz ederken hala nezaketle bey unvanını kullanıyordu. Mebuslar kahrolsunlar diye bağırmaya başladılar. Bir mebus kızgınlıkla, "Paşa Hazretleri artık bey demeyiniz, hain deyiniz," diye bağırdı. Mustafa Kemal, Reşid'in mebusluktan atılmasını teklif etti. Bu teklif mebusların alkışları arasında kabul olundu. Mustafa Kemal'in birlikleri Kütahya'ya yürüyüp, şehri herhangi bir direnmeyle karşılaşmadan işgal ettiler. Arkadan Çerkez Ethem'i güneybatı yönünde kovalamaya başladılar. Can kaygısına düşen çeteciler, düzenli ordu kuvvetlerine karşı hemen hiç karşı koymamışlardı. Kısa bir süre sonra Mustafa Kemal'in kendi sözüyle, "Ethem ve kardeşleri kuvvetleriyle beraber düşman saflarında layık oldukları vaziyeti aldılar." Dipnot: tuhaftır ki Yunanlılar da Ethem'in kuvvetlerinden pek yararlanmamış ve onları kendi düzenli ordu saflarına katmak yolunu seçmişlerdi.